Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Herkese merhaba.
Merhabalar.
Biz Kürek Çekelim de podcast serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ne konuşalım diye Kurnaz'la bölüm öncesi tartıştık. Ve dedik ki bu karbonla ilgili, karbon emisyonu, karbonun tutulması, karbon teknolojileri, bunların hepsiyle ilgili ileride konuşacağız ama burada kullanılan terimler var. Bu terimlerin anlamının üstünden geçelim. Basitçe 10 tane terimin üstünden geçmeye çalışacağız bugün. Bu terimleri şöyle yapacağız. Ben terimi okuyacağım. Ondan sonra Kurnaz'la beraber tartışacağız. Kurnaz'cığım başlıyoruz.
Buyur.
Karbon ayak izi. Burada insanlığın aktivitelerinden kaynaklanan enerji üretimi, ısınma, transport taşımacılık, hizmet sektörü, her şey, endüstriyel aktivite kaynaklanan karbonun, özellikle karbondioksitin, daha önce de açıklamıştık, karbondioksit en kararlı olan sera gazı olduğu için ve aslında konsantrasyonu en yüksek karbondioksit olduğu için, hepsini karbondioksite çevirerek de aslında söyleniyor. Bunların ayak izi, ne kadar çıktığıyla ilgili ilintili olan, doğrudan bağlı olan ayak izi, buna karbon ayak izi diyoruz. Kurnaz'cığım ne diyorsun?
Şimdi bu, yani biliyorsunuzdur mutlaka, petrol şirketlerinin bir uydurmasıdır. Yani bunu çıkartan petrol şirketleri, petrol şirketleri diyorlar ki ey vatandaş, esasında bizim bu işte hiçbir suçumuz yok. Suçlu olan sensin, senin bir ayak izin var. Bu ayak izini azaltmalısın. Ama ondan sonra da dönüp bizim bu ayak izini azaltmamamız için 40 türlü üç kağıt yapıyorlar.
Ellerinden geleni yapıyorlar.
Evet. Şimdi bu açıkçası bu. Ha, bunun doğru olan kısımları var, yanlış olan kısımları var. Yani evet, bizim ayak izimizi azaltmamız gereken kısımlar var. Yani gereksiz seyahatler, ne bileyim toplu taşıma yerine özel araç kullanmalar, gereksiz satın almalar, gıdayı çöpe atmalar falan, bütün bunlar bizim karbon ayak izimizi korkunç arttıran ve kendi başımıza azaltabileceğimiz şeyler. Ama bir de yapısal değişiklikler var. Bütün bunların düzelmesi için, bütün bu ayak izinin azalabilmesi için, orada da tabii vatandaşın yapabileceği hiçbir şey yok. Kamunun ve büyük şirketlerin çok ciddi oyuncular olarak sahaya inmeleri gerekiyor.
Tabii regülasyonlarla da bunların desteklenmesi gerekiyor. Çünkü karbon ayak izi denen şey aslında burada herhangi bir aktiviteden çıkan karbonun büyüklüğü oluyor. Öyle değil mi?
Evet, evet, kesinlikle.
Bunu aşağıya çekmek, Kurnaz'ın dediği gibi, ne bileyim, dışarısı yazın 35 dereceyken ben 20 dereceye soğutayım odayı dediğin anda 25'te 30'da da idare edebilirsin, yani dışarıdan 5 derece daha serin olsun, nemi olmasın. Bunu abartmak da karbon ayak izini arttırmak mesela, aslına bakarsan.
Evet.
Burada karbon ayak iziyle ilgili olarak herkesin bir fikrinin olduğunu zaten, yani senelerdir konuşulan bir şey, düşünüyoruz. Ama ikinciye geçelim mesela. Karbon neutrality. Karbon neutrality'yi nasıl çevirebiliriz Kurnaz? Denkliği mi?
Denkliği ya da hani net sıfır denen hikaye bu.
Gibi. Burada siz karbondioksit ekvivalent olarak yaratılan emisyonun miktarının atmosferden çekilenle eşit olması demek. Yani burada tabii atmosferden şu anda karbondioksiti çeken doğa var. Okyanuslar çekiyor, ağaçlar fotosentezle çekiyor. Ama mesela insanlık ve onun geliştirdiği teknolojilerden biri devreye girse, mesela havadan doğrudan karbondioksit çekme gibi, onu da buraya koyuyoruz.
Evet.
Bundan ilgili ne diyeceksin?
Ya burada ikisinin eşit olması gerekiyor ama buradaki ana problem düzgün ölçüm yapabilmek.
Tabii.
Yani insanların saldıklarını ölçmek nispeten kolay. Bacalardan ne çıktığını biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı bunu çıkartabiliriz. Yani ne kadar yakıt tükettiğimizi biliyoruz. Buradan çıkıyor. Ama doğayla ilişkili olan da çok korkunç hatalarımız olabiliyor.
Evet.
Bir de mesela çöplüklerden ne kadar çıkıyor? Onu da çok net bilemiyoruz. bu biraz gri. Yani onun için net sıfırı belirlemek kolay bir iş değil. Teknik olarak da değil ve maalesef insanların üçkağıtçılığından dolayı da değil.
Aslında şöyle bir şey, eğer sınırlarını, yani sistemin sınırlarını daha rahat koyduğumuz bir şey olsa, orada net sıfırı, karbon nötraliteyi, nereye doğru gidişat var belirleyebiliriz. Ama genelde mesela global olarak baktığın zaman, eğer atmosferdeki karbondioksit yükseliyorsa, burada bir genel anlamda global olarak karbon nötralitten söz etmek mümkün değil, değil mi Kurnaz?
Tabii o daha kolay bir şey. Yani
evet.
Eğer sınır dünyaysa, yani dünyadan bahsediyorsak, o zaman çok kolay. Ama yani Türkiye için bunu ayrı bir şekilde hesaplamak, Avrupa Birliği için hesaplamak, bu nispeten daha zor olan
bir durum.
Çünkü denizler giriyor bunun içerisine.
Aynen.
Bizim nefret ettiğimiz müsilaj giriyor falan. Yani kolay bir hesap değil.
Ama sonuç olarak emisyon olarak çıkan karbondioksitle çekilen, atmosferden çekilen karbondioksitin eşitliği.
Evet.
Karbon nötralite. Şimdi karbonla ilgili üçüncü şey karbon offset. Karbon offset dediğinde bir tane proje var. Buradan emisyon çıkıyor. Bunun karbon azaltımı veya karbon tutumuyla bir dengeye getirilmesi. Doğru mu?
Denkleştirme.
Denkleştirmesi. Yani mümkün olduğunca aslına bakarsınız.
Yani ben diyelim İstanbul'dan Ankara'ya uçakla uçuyorum. Bu uçuşun ne kadar karbondioksit saldığı, salımına neden olduğunu biliyorum. Ondan sonra da gidiyorum işte bir vakfa. Bunlar ağaç dikiyorlar. Diyorum ki işte sen 5 tane ağaç dikeceksin benim adıma. Bu yaptığım salımı karşılamak için.
Ya da bir endüstri, sen elektrik üretiyorsun ve karbon emisyonu çıkıyor. Bu karbon emisyonuna karşı karbon tutucu bir teknolojiyi başka bir yerde de olsa destekliyorsun ve o karbonu tutuyorsun.
Evet, başka birinin de yapması, yani senin
de yapması.
Yapman gerekmiyor.
Evet. Şimdi dördüncü karbon içeren deyim karbon sequestration. Bu aslında karbonun, yani karbondioksitin güvenli bir şekilde depolanması. Yani güvenli bir şekilde depolanmadan kastımız şu. Bir, daha da açık şekilde tanımlamaya çalışalım. Bir tane diyelim enerji üreten tesis var. Bundan karbondioksit çıkıyor. Tabii ki baca gazında karışık olarak çıkıyor. O karbondioksiti tek olarak tutuyorsunuz seçimli olarak. Ondan sonra bu karbondioksiti ne yapacaksın? Bu karbondioksiti eğer mesela yerin altına depolarsan, bir tane uygun coğrafi bir yapı varsa yerin altında, mesela en idealinde tükenmiş bir doğalgaz rezervi, buraya eğer basarsak bu karbondioksiti, bu karbondioksit depolanmış oluyor. Buna da sequestration deniyor. Kurnazcığım.
Ama bir de bunun doğal kısmı var. Yani
tabii ki
ormanlar da bunu yapıyor. Ne bileyim, okyanuslar bunu yapıyor. Tarımda tarla sürmeyi bırakıp sürmeden tarım yapacak olursak bu da depolamaya yardımcı oluyor.
Evet.
Yani bütün bunlar var bunun içerisinde. Sadece teknolojiden bahsetmiyoruz.
Tabii ben endüstriyel tarafa odaklandım. Senin de dediğin gibi eğer mesela ormanlaştırma yaparsak, ormanı arttırırsak yine karbonu aslında depolamış oluyoruz. Çünkü burası aslında karbon fixation diye de bir terim duyarsa dinleyicilerimiz aslında denk hale geliyor. Mesela ağaçlar karbondioksiti tutuyor ve onu mesela yaprağa, gövdeye çeviriyor. Bu da bir karbon tutulması, öyle değil mi?
Evet, tabii ki. Yani burada yalnız kritik olan şey bunun yeteri kadar uzun süre yapılıyor olması. Yani bir ormanlaştırma projesi yapıyorsak, biliyorsunuz orman ilk 20 senede o kadar fazla karbon emmiyor.
Tabii ki.
20. seneden sonra emmeye başlıyor. Dolayısıyla hani en az 40-50 sene devamlılığını sağlamamız gerekiyor bu tür projeler.
Evet. Doğanın kullanımı, doğanın unsurlarının kullanımında Kurnaz'ın dediği gayet gerekli. Şimdi beşincisi karbon trading. Karbonun ticareti olarak çevirelim, değil mi Kurnaz?
Evet.
Şimdi burada yapıyı bir anlatsana, sen anlat. Bir market var.
Şimdi burada istersen bunu marketle beraber konuşalım.
Tamam.
Hatta yani geri kalan şeylerin epey büyük bir kısmını
buradan geliyor.
Aynı başlık altında konuşabiliriz. Biraz uzun sürer ama.
Evet.
Şimdi öncelikle olay şu. Şirketler var. Şirketler bir karbondioksit ya da sera gazı salımına neden oluyorlar. Ve ondan sonra bir dış otorite, devlet genelde diyor ki arkadaş senin şirketin en fazla 100 birim salabilir ama sen 120 salmışsın. Dolayısıyla senin izin verilenden 20 birim fazla salmışlığın var.
Burada bu şirkete izin verilen kota aslında.
Evet.
Tamam.
Ama bunun için şu gerekli. Bir devlet politikası lazım. Yani devlet diyecek ki ben bütün şirketlerimden, bütün vatandaşlarımdan bir sene içerisinde ancak bu kadar salımı kabul ediyorum. Bunu yaparsanız ondan sonra bunu şirketlere bölüyorsunuz. Hatta önce sektörlere sonra şirketlere bölüyorsunuz. Diyorsunuz ki işte çimento sektörü sen bu kadar salabilirsin. Demir-çelik sektörü sen bu kadar salabilirsin. Ondan sonra demir-çelik sektörünün içerisindeki firmalara dönüyorsun. Diyorsun ki siz şu kadar, siz şu kadar, siz şu kadar salabilirsiniz. Ondan sonra da bu firmalara diyeceksin ki fazla saldıysan bunun bir cezası var. Yani şöyle diyelim 20 birim deminki örnekte olduğu gibi fazla saldıysan. Şimdi burada o 20 birime bir bedel biçmek gerek.
Aynen. Bu da aslında 6.'ya karbon pricing'e, karbon fiyatlandırmasına giriyor.
Evet.
Şimdi 20 birimden devam edelim. Bu 20 birimin karşılığını ya ödeyeceksin ya kendi kotası 100 olup 80 emisyon yapmış olanın 20'sini satın alacaksın. Doğru mu?
Evet, kesinlikle. İşte buna karbon ticareti diyoruz.
Karbon ticareti deniyor. Şimdi tabii karbon ticaretine bas teşkil edecek bir değer de karbonun fiyatı.
Kesinlikle. Şimdi burada yalnız iki tane fiyatı var karbon.
Doğru. Evet. Onu da sen anlat.
Hatta iki değil belki 15 tane var ama iki tane çok önemli teknik fiyatı var.
Genelde iki tane evet.
Bunun birincisi senin ticaret yaptığın fiyat. Yani sen bir şirket buldun 120 salarken 80 salan bir şirket buldun. Onun 20'sini satın aldığın fiyat. Bunun için de tabii bir piyasa olması gerekiyor. Bu piyasada fazlası olan şirketlerin azı olan şirketlerle karşılıklı ticaretini imkan dahiline koyan. Çünkü illa şu olmak zorunda değil senin 20 fazlan var ama o şirketin 2 azı var. Yani o 98 salmış. Başkası 95 salmış. Bütün bu fazlalarla azların bunu birbirlerine satabilecekleri bir karbon piyasasının olması gerekiyor.
Evet.
Bu bir. Ama velev ki sen bunu yapmadın ya da yapamadın. O zaman devlet sana diyecek ki diyelim bu karbonun fiyatı 100 euroydu tonu ve sen bunu yapmadın. O zaman devlet geliyor sana diyor ki arkadaş senin cezan 150 eurodur. Bu da ikinci fiyat.
Bu karbonun market fiyatından farklı olabilir.
Ceza bu.
Okey.
Piyasa fiyatı değil. Yani devlet sana bu ticareti piyasa koşullarıyla yapman için bir zorunluluk koyuyor. Bak bunu yap diyor. Ticaret yap ve benim istediğim noktada tut. Eğer bütün sektör olarak ya da bütün piyasa olarak bunu yapamıyorsanız ben ceza keseceğim size diyor.
Evet.
Yani bu ceza olmadan bu sistem çalışmaz. Çünkü hiçbir şirket mecbur olmadığı müddetçe bu işe girmez. Girebilmesi için büyük bir sopa gerekir. O büyük sopada mesela Avrupa Birliği nezdinde yaklaşık %50'ye yakın bir ek maliyettir. Yani piyasadaki ticaret değeri 100 euroysa devletin vereceği ceza 150 euro mertebesindedir. Devlet sana der ki dediğimi yapmadın, ticaretini de yapmadın, azaltmadın da al sana 150 euro ceza.
Tabii böyle olunca illaki market fiyatından kapatmak için şirketler saldırmaya başlıyor. Belki markette de fiyatlar bu nedenle yükselebiliyor. Hatta bazen de ekonomide bir daralma olursa düşebiliyor. Onu market ayarlıyor. Ama esas olan devletin koyduğu cezanın çok caydırıcı olması ki genel anlamda emisyonu baskılaması. Öyle değil mi Kurnaz?
Kesinlikle çünkü devlet bir sonraki sene diyecek ki bu sene 100 diyorsa sana seneye 90 diyecek.
Tabii.
Bu sefer daha aşağı inmek zorundasın. Yani bu yeni teknoloji geliştirin demek.
Aynen.
Başka bir işe yaramaz. Yani daha az karbon salan teknolojilerle aynı üretimi yapın. Üretiminizi azaltmadan.
Burada sen daha önce de konuştuğumuz gibi katma değeri, birim katma değeri daha düşük bir emisyonla üretir hale getirmelisin ki aslında karbon açısından kotanın altında kalmalısın.
Evet.
Çünkü kotayı devlet yıllar içinde aşağıya doğru bastırıyor ki sen teknolojiyi geliştir, yeni teknolojiye adapte ol.
Evet, ya da yapmıyorsan da çık sektörden.
Ya da cezanı öde, artık üretimin ekonomik uygunluktan çıkar hale gelsin. Öyle değil mi?
Aynen.
Şimdi carbon pricing'de aslında bu tartıştığımız şeyin bir uzantısı. Burada karbonun bir ticari meta olarak tanımlanması ve ona bir fiyat biçilmesi oluyor carbon price.
Evet.
Burada karbon emisyonu için oluşan bir fiyat. Burada bu fiyat gerek devlete ödenmesi, gerek karbon eğer yüksek salım yapıyorsan onun satın alınmasında kullanılan bir fiyatlandırma olduğu için tabii ki bu salımı yapanlar için caydırıcı. Çünkü mesela diyelim ki bir üretim tesisiniz var ve bunun karbon salımı var. Eğer karbon salımına para öderseniz bu sizin maliyetinize direkt olarak yansıyor. Bu sizin ekonomik fizibilitenizi tamamen değiştiriyor. Karbon fiyatına bağlı olarak. Eğer karbon fiyatı belli bir seviyenin üstündeyse piyasada ya da ceza olarak ödemeniz gereken karbon fiyatı ve bu fiyat seviyesinde eğer sizin tesisiniz ekonomik uygunluğunu kaybediyorsa ya tesisi kapatacaksın ya tesiste değişiklikler yapacaksın. Mesela enerji etkinliğini arttıracaksın. Mesela bir tane karbon tutma ünitesi katacaksın. Mesela yanma sistemini değiştireceksin vesaire vesaire.
Şimdi burada yalnız çok karmaşık bir konu var.
Tabii ki.
Karbon fiyatlamasını anladık ama bu fiyat ne olmalı?
Aynen.
Yani burada makul olan şey ne? Şimdi bu bağlamda dünyadaki ekonomistlerin neredeyse tamamı ayrışıyorlar. Şimdi bunun hesabı nasıl yapılacak? Çeşitli şekillerde yapılabilir. Yani bir tanesi diyebiliriz ki arkadaş sen bir ton karbondioksit salıyorsan o bir ton karbondioksiti atmosferden geri emmenin maliyeti neyse o bir ton karbondioksitin maliyeti de olur. Yani bu aynen senin sokağa attığın çöp gibi. O çöpü toplayıp bir şekilde işte doğaya ve insana zarar vermeyecek hale getirmenin maliyeti neyse belediyenin senden de o parayı alması gerekiyor. Bu birinci kısmı. Ya da diyebilirsin ki bu karbondioksit öyle bir şey değil arkadaş. Bu çok uzun süre kalıyor atmosferde. Ve korkunç zararlara yol açıyor. Yani şehirleri su basıyor, sıcaktan insanlar ölüyor. Dolayısıyla bunu böyle hani 3 kuruş 5 kuruş da hesap edemeyiz. Bunun maddi manevi korkunç bir zararı var. Bunu yapabilmeliyiz. Ya da bir üçüncü şey var diyor ki bu insanların davranışlarını değiştirmeye yöneltecek kadar büyük bir fiyat olur. Şimdi hangisini seçeceğiz? Bu hani esasında Türkiye için çok kolay bir cevabı olan bir soru. Avrupa Birliği hangisini seçiyorsa biz onu seçeceğiz. Çünkü aşağı yukarı Avrupa Birliği ile entegre yaşayabilmek için biz bunların hepsini yapıyoruz. Yani Avrupa Birliği'nde karbondioksitin tonu 100 euro ise Türkiye'de de 100 euro olma durumunda ki bu işte sınırda karbon düzenlemesiydi, şuydu buydu bunların hepsinde başımız belaya girmesin.
Şimdi orada benim ekonomik fizibilite hesaplarımda mesela bir tane yatırım yapılacak. Bunun ekonomik fizibilitesi. Şöyle bir yol izliyoruz. Tabii ki artık fizibilite hesaplarında ben şeyi tercih ediyorum. Bu stokastik yani belirsizlik ortamında fizibilite analizi. Çünkü her şey belirsiz, çok oynak piyasalar. Volatile'ın karşılığı oynak. Orada mesela iki türlü şey yaptık. Diyelim bir tane elektrik üreten tesis var. Bu tesis eğer emisyonuna para ödemiyorsa, 100 birim satılabilir elektrik üretiyorsa, bunun için bir fizibilite analizi yapıyoruz. İkincisi, yine 100 birim elektrik satma koşuluyla, yani o kapasiteyi tutturma koşuluyla, bu tesis bir tane de karbon tutma ünitesi bağlasın, entegre etsin var olan tesisine. Bunun fizibilite analizini yapıyoruz. Ondan sonra ikisinin birbirine denk olduğu konumda bir karbon fiyatı belirliyoruz. görürsün. Dolayısıyla bu karbon fiyatı öbür açıdan baktığın zaman öyle bir karbon fiyatı ki var olan tesise carbon capture ünitesi takılmasını feasible hale getiriyor. Mesela benim de hani çok böyle diğerleri daha yüksek çıkar diye düşünüyorum ben. Mesela havaya emisyon yapmışın, o karbonun tutulması, halbuki emisyonu engelleyen bir sistemin entegre edilmesi. Ben böyle hesap yaptığımda 120 euro civarında çıkıyordu kurnazcığım.
Ama bu sadece
tutulması.
Tutulması tabii.
Tabii ki. Şimdi bir de onun taşınması ve kalıcı olarak saklanması o 122'ye katlıyor.
Yok yok, o kadar değil. Biz belli bir mesafede, mesela 80-100 kilometre oraya basınçlı taşıma ve basmayı da katıyorduk. O zaman artıyor tabii ama çok iki katına çıkmadı bizde. Biz belki çok iyimser senaryoyla yaptık. Neyse.
Bence fazlasıyla iyimser o. Yani çünkü hani Türkiye'de...
Türkiye'de bak, yok. Ha yok ha, yok.
Bu, Türkiye'den bu bahsediyoruz.
Ha Türkiye hayır. Çünkü Türkiye'de sequestration yapacak, depolayacak
yer yok.
Yer yok.
Evet.
Bu Amerikan mesela belli bir jeolojik oluşum var. 100 kilometre yakınının hesabı.
Tabii ki
Türkiye'de
tabii
yok
ki,
öyle bir şey.
Türkiye'de yani Türkiye'de yok. En az iki katına hatta fazlasına çıkıyor. Çünkü Karadeniz'in dibine gömmek gerekiyor.
Dibine basman lazım.
Evet. O da inanılmaz bir masraf getiriyor. Yani Karadeniz kıyısındaysan belki ama uzaklaştığın müddetçe korkunç bir sorun.
Doğru. Biz hesabı 100 kilometrede bir tane coğrafik uygun bir yapı varsa diye yapmıştık. O doğru. Türkiye için değil bu.
Evet.
Yedinci şey dekarbonizasyon. Burada mesela elektrik üretimi yapıyorsun. Elektrik üretimini diyelim kömür yakarak bir santralde yapıyorsun. Emisyonu var. Aynı miktarda elektriği tutup bir rüzgar türbünü tarlasından üretirsen bu elektriği emisyonsuz üretmek demek oluyor ve buna dekarbonizasyon deniyor. Çok basitçe ben böyle açıklayabiliyorum. Kurnaz sen ne dersin?
Gayet güzel, gayet güzel. Bunun daha ötesinde bir şey söylemeye gerek
yok. Evet. Başka bir terim carbon disclosure. Bu da mesela bir tane firma var. Bu firma üretiminde karbon emisyonu yapıyor. Bunu açıklaması, yatırımcılarına açıklaması ve bunun yarattığı riskleri de belirtmesi. Bu karşılıklı olarak firmanın ben onu yapıyorum iklimle ilgili olarak diye açıklamada bulunması karbon disclosure oluyor.
Evet.
Şimdi dokuzuncusu karbon tax. Şimdi hükümetler bu karbon emisyonlarını aşağıya çekmek için bir ceza niteliğinde karbon vergisi koyabiliyor. Karbon tax, karbon vergisi. Bu tabii ki karbon emisyonunun azaltımını destekleyecek yönde bir fiyatlandırma. Devletin topladığı, bu bazda devlet topluyor. Ve ondan sonra tabii idealde bu toplananın sürdürülebilir teknolojilere yatırım olarak devlet tarafınca yine döndürülmesi bekleniyor.
Beklenir.
Evet. Ne diyorsun burada ek bir şey?
Şimdi burada şu gerekiyor. Yani burada çok önemli ekler var.
Tabii tabii.
Çünkü şimdiye kadar konuştuğumuz karbon ticareti, karbon piyasası bunların tamamı şirketlerle ilgili konular. Yalnız bütün ekonomide şirketlerin payına bakacak olursanız şirketlerin payı o kadar da büyük değil. Yani biz bir toptan azaltım sağlamayı istiyorsak bir ülke için, dünya için şirketlerin üretimdeki payları yaklaşık olarak yarının altına düşebilir. Yani geri kalan bizim evimizi ısıtırken, araba kullanırken, tarım yaparken bütün bunlar. Bunların hepsi. Şimdi dolayısıyla karbon vergisini bu noktaya getirmek o zaman geri kalan noktalara bunu uygulamak için. Yani ben arabama benzin alıyorsam o benzinin üstüne bu verginin gelmesidir.
Evet, burada tabii konuşulacak çok şey var. İşte en başta söylediğimiz gibi şunların bir üstünden geçelim de daha sonra konuşurken kolaylık olsun bir bas olsun diyeydi. Bunun da gerekli olduğunu tabii her karbon teriminde görüyoruz. Sonuncusu da bugün konuşacağımız karbon market. Zaten onu konuştuk. Burada karbon fiyatını serbest piyasa koşullarında belirleyebilecek karbon ticaretinin yapıldığı regülasyonu olan, devletçe konulmuş olan işleyiş esasları var olan bir piyasa bu. Benim tanımım böyle. Kurnaz, ekleyeceğim bir şey var mı?
Şimdi burada tabii önemli olan o piyasada fiyatın belirlenebilmesidir.
Doğru.
Ve bu fiyatın hani bütün bu konuştuklarımız içerisinde şirketleri de bireyleri de bir davranış değişikliğine yöneltmesidir. Yani bir piyasa kurduk. Bu piyasada karbonun değeri şu anda ton başına 10 lira.
O hiçbir şey yer.
Hiçbir evet. şeye yaramaz.
Tabii ki.
Hiçbir davranış değişikliği yaratmaz. Herkes bildiğini okur ve karbondioksit salımlarında da bir azaltım olmaz. Burada önemli olan devletin karbonun bu piyasalarda fiyatının belirlenmesi için bir tepe karbon salımı koyması gerekir. Yani devlet diyecek ki ey bilmem ne sektörü siz en fazla bu kadar salabilirsiniz.
Zaten onu da konuştuk değil mi?
Ve onun çıkartacağı fiyat o davranış değişikliğine neden olacak fiyat olmalı. Bunu da hani Boğaziçi'nde Vedat Hoca çalışıyor bildiğim kadarıyla. Tam bu kavramlarda çalışma. Yani ne kadar bir kota belirlersek nasıl bir fiyat oluşur piyasada ve o fiyat nasıl bir davranış değişikliğine yol açar? Davranış değişikliği Türkiye için ikincil, Avrupa Birliği'nin seçtiği, daha doğrusu kabul ettiği miktar şu anda önemli olandır. O da yaklaşık 100 euro civarında. Yani piyasada oluşacak fiyatın 100 euro olabileceği şekilde kota belirlenmesidir. Türkiye'deki ana beklenti bu şu an için.
Burada tabii devletin neyi hedeflediğine göre bu fiyatı yönlendirici dememiz gerekiyor. Bu karbon marketi tamamen deregüle bir market olamaz. Yani regülasyonsuz bir market olamaz. O zaman amacına hizmet etmez. Devletin hedeflediği fiyatta onun üstünde bir market fiyatının yakalanabilmesi için regülasyonlarını ona göre ayarlaması, cap'leri ona göre ayarlaması, karbon emisyon izinlerini ona göre ayarlaması gerekiyor. Eğer bunları yapmazsa ilk baştaki hani Avrupa'da daha önce voluntary, gönüllü market vardı. Orada oluşan fiyatların ne kadar düşük olduğunu gözlemledik. Öyle değil mi Kurnaz? Onlar hiçbir şeye yaramadı.
Ya şimdi Türkiye için de böyle bir şey. Yani Türkiye'de korkunç miktarlar mesela biliyorum bir olayda bir belediye ile ilgili Hintli bir şirkete satıldı.
Evet.
Ve tonu 50 cent gibi bir fiyata satıldı.
Evet.
Tonu 50 cent hiçbir şey değildir böyle hiçbir bir piyasada. Şey.
Evet, tabii ki. Şimdi biz içinde karbon geçen deyimleri bugünlük bitirdik. Bu deyimlerin kullanıldığı ileride inşallah birçok podcast yapmayı planlıyoruz. Burada şeyi de söylememiz gerekiyor. Tabii ki hocalar burada konuşuyorlar, hiç söz etmiyorlar. Burada iklimle ilgili olarak bir kanun taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş vaziyette. Onunla ilgili de bizim görüşümüz biraz gecikmiş olmakla beraber ilk olması nedeniyle bu taslağı da olumlu karşılıyoruz. Tabii ki bir sürü eksiği olacak. Eksiksiz olması pek mümkün değil. Çünkü ilktir bu. Ama bunu ben şahsen gayet olumlu karşılıyorum. Ne diyorsun Kurnaz?
Hemfikirim.
Yani bunun olması gerekli. Bir yerden başlamamız gerekli. Bunun da başlamış olmasından biz memnuniyet duyuyoruz. Şimdi biz bu kaydı yapıyoruz. Ondan sonra artizana gönderiyoruz. Artizan bizim Özge'miz. Özge diyoruz ama Zehra Peker diye geçiyor LinkedIn'de. Sonra da bizim seslerimizi yaşam bilimli düzeltiyor. Sizin kulağınıza layık hale getiriyor. Tekrardan görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Artisan Podcast.